Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim selamünaleyküm, hoş geldiniz.
Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş bulduk, safa bulduk Süleyman.
Lütfü abicim, nasıl olduğunuzu her programda soruyoruz. Siz de her programda elhamdülillah diyorsunuz. Yani hep hamd ettiğinize dair bir üstünü zannedebilir miyiz böylelikle?
Hep hamd etmemiz gerekiyor. Yani
herhalde.
Ona muvaffak oluyor muyuz bilmiyorum ama hep hamd etmemiz gerekiyor.
Herhalde.
Herhalde.
Yani bazen işler yolunda gitmediği zaman da insanın böyle bir ya hani hep beni mi buluyor hissine kapıldı oluyor. Birçok insan o halde de oluyor. Yani böyle ağzıyla şükür diyor ama haliyle böyle bir sitem isyan halinde oluyor.
Evet.
O iyi değil o zaman.
İyi değil. Bizim tercih etmemiz gereken hal istirca hali.
İstirca.
İstirca.
Ağır yani, bir kelime.
İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hmm. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneriz. Her şeyi oraya havale edip, her şeyin orayla bağlantısını kurabiliyorsan, istirca yapabiliyorsan, bu genellikle hep böyle ölümle ilişkilendirilir. Hani Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Bir ölüm haberi duyduğumuz zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun deriz ya. Aslında bunu her fırsatta yapmak lazım.
Her yani, halde ve her durumda.
Halde. Tabii. Bir güzellik gördün, Allah'a havale etmek lazım. Bir efendim kötülüğe şahit oldun, Allah'a sığınmak lazım. Bu tür yani her fırsatta zaten bizim Süleyman'cığım ecdadımızın bugüne kadar oluşturmuş olduğu dil, konuşma dili hep böyle bir istirca seviyesinden bir dildir yani. İşte bir güzellik görür, maşallah der. Ondan sonra korkulu bir hal görür mesela, neuzübillah der mesela. La havle ve la kuvvete illa billah der.
Subhanallah
der. Subhanallah der. Allah Allah der. Yani
hep Allah merkezde.
Evet.
İşin sonunda da önünde de hep Allah'a dönüyoruz.
Evet evet. Onu döndürebilmek zaten marifettir
marifet.
Yani.
Evet.
Yani orada şey önemli. Yani insanın duruşu çok mühim işte orada. Kendisi onu hep böyle yapabiliyor, döndürebiliyorsa mümindir o.
Hani bu şey gibi çocuk kovalandığı zaman ya da zor duruma düşünce anneye sığınır.
Evet.
Ya da babaya sığınır, doğru mu?
Evet,
biz
evet.
de kuluz sonuçta. Neticede etimiz, butumuz ne ya da gücümüz ne ki? Nereye sığınalım? Hep Allah'a sığınacağız.
Ya rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkan'ın öyle bir şeyi vardı. Yani bir an sonrasına sahip olamadığın bu hayatta fırıldak olmaya gerek yok diye. Gerçekten bir şey var. Hani bilinmezlik var yani. Şuradan çıkacağımız bile garanti değil. Orada işte insan birazcık şey olmalı. Yani bunun farkında olarak haddini bilmeli yani.
Celal Şengör geçenlerde demiş ya, ben Allah'ın varlığına dair bir veri bulamadım diyor.
Hı.
Şimdi aslında bu büyük bir tırnak içinde hadsizlik bir açıdan. Çünkü hani sizin ya da bizim bu medeniyetin genel olarak bize söylediği şey hep Allah'a dönmek, Allah'la buluşmak, Allah'a sığınmak, Allah'a iltica etmek, Allah'tan ümit etmek ya da yaşadığımız her zorluğu sabırla, ne bileyim niyazla Allah'a sığınarak aşmaya çalışmak. O da tabii gençlerin çok böyle örnek aldığı biri gibi modellendiği için o da çok rahat, çok pişkin bir şekilde hiçbir veri yok diyor.
Yani Allahsız yaşamak kadar
Evet.
bahtsız bir şey yok. Ama bunu nasıl başarıyorlar? Onda da ben hakikaten yani
bu da ayrı bir şey.
Şaşırıyorum gerçekten yani.
Ben bu Ebu Cehil benim için bu noktada hep ibretlik bir örnek Lütfü abi. Yani ölüm anında da kibriyle ilgili en ufak bir geri adım yok. Normalde kibir hani hakkı kabul etmemek de bir kibirdir. Bir açıdan da kendimizi başkasından üstün gördüğümüz zaman da bir kibre girmiş oluruz. Ebu Cehil zaten hakkı kabul etmiyor. Ölüm anında da Abdullah İbni Mesud Efendimiz sanırım ayakları da cılız diye biraz da o deve çobanlığı yaptığı için hani beni bir başka bir adam öldürsün şeyinde. Yani o normalde şöyle hayal edelim birisi bizi öldürüyor olsa hani son anda işkence ediyorsa ne bileyim zora sokuyorsa hani o korkudan her şeyi söyleyelim moduna girebiliriz yani tamam ne istiyorsanız yapayım diyebiliriz. Ebu Cehil yani hani Efendimiz diyor ya bu ümmetin Firavunuydu. Yani son anda mesela Firavun bile el an diyor değil mi Kur'an-ı Kerim onun için. Yani ben son anda belki bir geri dönüşü var. Ebu Cehil'de o geri dönüş emaresi görülmüyor.
Hatta göğsüne oturmuş Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Ey deve çobanı demiş. Çok yüce bir yere çıktın sen demiş. Ve boynumu diyor öyle bir yerden kes ki diyor. Vücudumu en yakın yerden kes diyor. Ki kafam diyor azametli gözüksün. Ya bu nasıl bir kibirdir? O yüzden işte ben Hani şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl insanlara en güzel örnektir? İyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin şahıdır, üsve-i hasenedir. Onun anti prototipi de,
muarızları,
yani muarızı da benzer bir çukurlukta olmak, yani benzer ona mümasil, yani onun hani karşıtı olabilecek bir, hani ne diyelim, esferi safilinde olması icap
denaet
eder ya.
Diyorlar ya.
Evet, denaette. O madem yüksek bir irtifadır, bu da onun çukuru gibi yani.
Şimdi güzel de oldu. Bugün esasında bu başında açtığımız konuyla ilgili, ölüm mesela bir hayatın gerçeği ve ciddi anlamda da bir açıdan bizi ve son etapta ya ne olacağız diye sorduğumuz ibretlik bir vaka. Geçtiğimiz ay İstanbul'un ve birçok yer, Türkiye'nin birçok yerinde hani ölünce beni kim yıkayacak diye şeyler, afişler yayınlandı Türkiye'nin dört bir yanında. Tabii ilk bir garip oldu. Hatta biz de sonuçta ne olduğunu bilmediğimiz için Allah Allah bu neyin nesi ya dedik. Hani ben yani bir abidik gubidik bir şey çıkacak dedim işin içinden. Yani bilemedim de ne olduğunu. Bir kesim zaten hemen bir travmaya da girdi.
Evet, o zihin şey vardır ya hani, zincirli kuyu
mezarlığı,
mezarlığın üstünde her canlı ölümü tadacaktır. Ondan bile rahatsız olan bir güruh var evet. Türkiye'de.
Çünkü ölümün anmayacağız. Yani evet. Ölümü bahsetmeyeceğiz. Evet. Ölümü
unutarak yaşayacaksın. Yani.
Evet.
Hatta öyle bir Yunanlı filozofun öyle bir şeyi var Süleyman. Bir felsefesi var. Şimdi ölümden ben niye korkayım ki diyor. Ben geldiğim zaman, işte ölüm geldiği zaman ben yokum zaten diyor. Ben varsam, devam ediyorsam da ölüm yok diyor. Dolayısıyla ölümle diyor hiçbir benim meşgalem olmaz.
Tam umarsız bir ilişki.
Halbuki tam da işte bu yani of. Tamam, bireycilik böyle bir şeydir belki ama ya yakınların var kardeşim, işte birilerini sen de bunlar gibi ben de gireceğim diye toprağa gömüyorsun yani.
İşte ve o ibretlik yani hep hayatımızın içinde bir gerçek bu. Fakat herkes de yansıması farklı oluyor. Kimisi ben diyeyim ki en son belki halamın cenazesinde halamın kızını hatırlıyorum. O musalla taşının başında her şey boş, her şey boş diyordu bana mesela. Şimdi unutmadım, niye? Çünkü o anda o kızı olarak orada annesini de görünce belki büyük bir derin sorgulamaya giriyor ve diyor ki her şeyi boş, her şeyi boş. Fakat bugün birçok kişi cenazeye zaten yaklaşmıyor. O siyah gözlükler arkasından hani olayı da net görmemek için bir mesafede duruyor. Namaza da zaten dahil olmuyor birçok kişi. Cenazenin orada böyle ayaküstü bir şey hani
kokteyl. O kaynakçı gözlüğü gibi o Süleyman.
Evet.
O gözlükler kaynakçı gözlüğü gibi.
Evet.
Kaynak yapıyor yani.
Doğru. Ve kokteyl edasıyla hani kokteylde böyle ayakta bir şeyler yenilir, sohbet edilir ya. Hani
evet,
öyle
evet.
Bir muhabbet, sohbet hani ve ölüm anında da hani onu aman görevliler gömsünler ve bir şekilde bizden uzak olsun şeklinde bir yaklaşım da olabiliyor maalesef. Şimdi baktık ki o reklamların ardında Tabii'nin hazırladığı Gassal isimli bir dizi varmış. Gassal dizisi de öyle böyle bir anda gündeme oturdu. Çünkü ilk başta hani ona o payı vermediler, bu neyin nesi falan. Fakat izledikçe, birileri övdükçe, birileri tebrik ettikçe merak arttı. Ve toplumun geniş kesimlerine yayıldı neyin nesidir diye. Benim için de şöyle ibretlik oldu, yani şey ilginç oldu. Gassal'ın senaristi Sümeyye Karaarslan benim yüksek lisans arkadaşım. Yani aynı okulda beraber din psikolojisi alanında okumuştuk. O da yani şimdi o olduğu için senaristi. Ben de ilk bölümü izlemiştim, bilmiyordum ama sonradan fark ettim. Şimdi birkaç bölümünü daha izledim. Hakikaten bu bizim biraz önce anlattığım şeyler dizide daha böyle komik ve daha ibretlik bir şekilde ele de alınıyor. Yani o cenaze yakınlarının halleri, ölüm karşısındaki insanların tutumları, duruşları vesaire. Bir bayağı konuşuldu dizi. Önce evet. Şunu sorayım. Siz şeyiniz oldu mu diziyle bir ilişkiniz?
Süleyman'cığım, gassallık bizim meslek biliyorsun yani. Nasıl meslek? Ben imam hatip mezunuyum. Bize yıllarca böyle bizim dünyamızı, değerlerimizi yabancı insanlar, sen ölü yıkayıcısı mı olacaksın? Ölü yıkayıcısı o neymiş ya falan, gassal ha tamam falan diye böyle kefen, gassal, nebbaş vardır mesela, bilir misin nebbaşıdır?
Nebbaş.
Evet.
O ne demek?
O da kefen çalıcısıdır mesela. Eskiden kefen çalarlarmış mesela.
Yani şöyle düşün, adam gömüldükten
adam
sonra
adam gömülüyor.
Evet.
Birkaç gün sonra gidiyor kefenli çalıyor mesela.
Niye?
Böyle, işte abi
kefen
adam
de mi lazım?
Kefen de satıyor onu sonra.
Allah Allah.
Ya böyle İslam tarihinde böyle çok menkıbe vardır. Hatta bir tanesi ya bu kadar senedir işte efendim kefen çalarım. İşte efendim şöyle ibret aldım, şundan ibret aldım falan diye böyle menkıbeler de vardı.
Allah yani. Allah. Yani o da ayrı bir alem çünkü. Evet. Mezarı açıyor adam.
Bizim dolayısıyla gassallıkla ilgili şeyimiz...
Muktesebatımız vardır.
Muktesebatımız vardır.
Gafil avlanmadık yani.
Tabii kesinlikle zaten. Hatta ben var ya ilk gördüm bir trafik ışığında o şeyi duydum, gördüm. Abi nasıl böyle bir içim coştu ya dedim, bu nasıl muhteşem bir slogan ya, bunu kim bulmuş, nasıl böyle bu koymuş diye böyle cidden şen oldum yani, şenlendim. Çünkü hakikaten ölünce beni kim yıkayacak meselesi aslında çok da dert edilmemesi gereken bir mevzu. İnsan seni birisi zaten ölünce yıkayacak kardeşim.
Yani, müminler yani o, bırakmaz seni.
Tabii tabii. Şimdi biz bir ara hanımla şeyden geçiyoruz bir yerden, bir mezarlığın yanından. Dedim ki ya buraların da parası iyice artmış. Hani
mezar yeri.
Mezar yeri. Yani bir mezar yeri yatırımı yapsak mı falan gibi böyle laf olsun diye biraz da hani tefekküre de vesile olsun diye biraz da belki bir laf edecek oldum. Hanım dedi ki sen dedi öl dedi yeter ki dedi. Seni dedi gömecek birileri bulunur dedi.
Şeyde kalmayız yani.
Kalmazsın dedi. Hakikaten öyle. Şimdi bir hak dostu demişler ki efendim sizi nereye gömelim? Demiş ki nereye gömerseniz gömün. Hepsinin hakka uzaklığı aynıdır demiş. Şimdi insanlar tabii belli yerlere gömülmeyi isterler.
Gönüllerinden geçer.
Geçer. Burada hani o gassalın dizide düştüğü işte o endişe var ya hani beni kim yıkayacak ölünce.
Evet.
Yani kendisi çünkü birçok insanı yıkıyor diyor. Görüyor belki oradaki o haleti ruhiyeyi. Fakat bence o çok şey değil.
Tabii o bir dramatize edilmiş sonuçta. Evet. İster istemez.
Bazıları için de bu soru şey olabilir. Ölünce beni kim yakacak? Hmm. Yakılmak isteyen de olabilir yani.
Ki var. Olabiliyor evet. Öyle yani sonuçta. İslam kültürünün ya da İslam akidesinin dışına çıkan insanlarda bu tezahürler olabiliyor. Yani ben, beni yakılmak istiyorum diyor.
Orada şöyle bir şey var yalnız.
Gömülmek istemiyorum diyor.
Mesela Roger Garody nasıl bilirsin?
İyi biliriz.
İyi bilirsin değil mi?
Evet.
Roger Garody malum işte Fransız Komünist Partisi'nin genel sekreteriyken bir Cezayirli askerle yaşadığı o hadise. Efendim ilginç hadiseden sonra Müslüman oluyor. Ve o tabii... bir düşünce tefekkür sürecinden sonra özellikle İslam'ın iktisadi umdelerine hayran kalıyor ve sonrasında da gerçekten böyle o müktesebatını tabiri caizse Müslümanlıkla yoğurarak çok güzel de eserler ortaya koyuyor. Eserlerini tavsiye ederiz. Okunası eserlerdir. Hatta kendisi hakkında hani Lenin'in bütün eserleri yok olsa hepsini alıp böyle tekrar vücuda getirecek derecede bu işe efendim vakıftır ve mütebahirdir diye böyle hakkında öyle güzel sözler söylenmiş. Güzel sözler derken onun komünistliğine,
yani ehil olduğuna, bu ehil konuda olduğuna. Liyakati yüksek.
Bu insan da vefat ettiğinde yakılmak istedi biliyor musun Süleyman? Hmm. Ve onun vasiyetini yerine getirdiler. Hmm. Yakıldı yani. Şimdi hatta birçok kardeşimizde böyle bir şey de oldu. Ya ne demek ya nasıl bu arkadaş, bu insan böyle çok güzel bir İslam entelektüeliyken böyle bir şey talepte bulunabilir diye. Ben de onlara Buhari'deki bir hadisi hatırlattım. Buhari'de bir hadis var Süleyman'cığım.
Nasıl?
Adamın bir tanesi çocuklarını topluyor diyor ki beni diyor öldüğümde yakacaksınız yoksa siz diyor mirasından mahrum ederim diyor. Benim diyor sonrasında diyor mirasımı almak istiyorsanız diyor beni yakacaksınız. Çarnaçar çocuklar yakıyorlar babalarını. Hatta diyor ki küllerimi de biri maşriga, biri mağriba, biri cenuba, biri şimale olacak şekilde dört bir tarafa dağıtacaksınız.
Kuzeye, güneye, doğu, batı.
Allah diyor onu yarattı tekrar karşısına getirdi. Niye böyle yaptın diye sordu. O da dedi ki ya Rabbi çok günahkardım. Sana çıkacak yüzüm yoktu. Beni bulamayasın diye böyle yaptım. Allah diyor onun bu niyetinden dolayı onu affetti diyor. Hmm. Şimdi bu tür tabii mevzularda hani Cenab-ı Hakk'a bırakmak lazım. Kimin ne olacağını, ne efendim halle...
Nasıl bir hal içinde olduğunu.
Evet. Yargılanacağını Cenab-ı Hakk o ahkamül hakimin olan Rabbimiz herkese o manada yargılayacak. Ama ve lakin hakikaten insanın vefat ederken hangi haleti ruhiye içerisinde olacağını derdine düşmesi lazım. Son nefes diye bir endişemiz olmalı Süleyman'cığım. Gerçekten bak bu çok kritik bir şeydir. Burada da ben bunun niye özellikle bir endişe olması gerektiğini Resulullah Efendimiz'in hayatında bir anekdottan çıkartıyorum. Beni Tücip kabilesinden bir genç var. Bu heyetler yılında geliyorlar. Efendimiz'e kendilerine arz ediyorlar. Getirdikleri hediyeler var. Efendimiz ya diyor bunları diyor fakirlerinize götürseydiniz. Yok ya Resulullah diyor biz onları dağıttıktan sonra bunları size getirdik. Efendimiz onların cömertliğini çok seviyor.
Beğeniyor.
Onlara mukabil hediyeler veriyor. Sonra giderlerken diyor ki sizden diyor geride kalan birisi var mı diyor. Bunlar 12 kişi falan gelmişler. Bir tanesini de bir çocuğu geride bırakmışlar şey diye. Hayvanlarımıza baksın diye. Onu Efendimiz istiyor tabiri caizse. O da geliyor. Gönderiyorlar. Hadi diyor çabuk biz işimizi gördük. Sen de Resulullah'a git işini gör gel diyorlar. Efendimiz de onunla karşılaşınca işte Beni Tücip'ten gelen diğer çocuk bu. Buna da hediyesini verelim diyor Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'e. Çocuk diyor ki ben diyor hediye istemiyorum ya Resulullah diyor. Bak orası çok ilginç bir şey. Efendimizin dikkatini çektiği an yani. Ne istiyorsun sen peki diyor. Ben diyor bana bir dua etmenizi istiyorum diyor. Şimdi normalde açar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dua eder. Muhtemelen de Cenab-ı Hak o duayı kabul eder ve çocuk da bahtiyar olur gider. Ama öyle değil. Orada bir fetanet gördü ya bir zeka pırıltısı. Efendimiz soruyor sana nasıl dua etmemi istersin? Diyor ki yavsa şöyle dua eder misiniz? Allah beni affetsin, bana rahmetiyle muamele etsin ve benim kalbimi zengin kılsın. Efendimiz aynen çocuğun kelimeleriyle ya Rabbi bunu affeyle. Buna merhametine muamele ile ve bunun kalbine zenginlik ver diye dua ediyor. Sonraki sene Efendimiz veda haccında Beni Tücipleri görüyor. Görür görmez onları diyor ki sizin de geçen sene gelen bir çocuk vardı ondan ne haber diyor. Bu sene işi vardı gelemedi ya Resulullah diyorlar. Nasıldır hali diyor. Ya Resulullah diyorlar çok ilginçtir hali. Böyle bir altın dağı olsa yanında ve insanlar onu böyle kapışsalar o dönüp bakmıyor bile diyorlar. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Efendimizin o kalbine zenginlik vermesi duası kabul olmuş. Çocukta öyle bir hal var. Diğer iki dua neydi peki? Birisi affetsin. Ben onu cehennemden azat olmak olarak anlıyorum. Rahmetiyle muamele etsin. İşte en cennetteki güzel dereceyi versin. İkisi ahirete taalluk eden dualar. Bir tane de dünya ile istemiş. Belki dünyada istenecek en güzel şeyi istemiş çocuk.
Kalbine zenginlik.
Fakat orada Efendimiz bir dua daha ediyor Süleyman.
Bu çocuk, ikinci defasında.
Evet evet. Yani bu karşılaştığında çocuğun gıyabında Efendimiz yani çok memnun olduğu için diyor ki ben diyor bu diyor gencin Allah'a şerefli bir ölümle varmasını, yüz kızartıcı bir ölümle ölmemesini niyaz ederim diyor. Şimdi oradan anlıyorsun ki dünyaya dair istenecek ikinci şey de son nefestir. Yani ölünce beni kim yıkayacak sorusunu bence çok takılmamak lazım. Ben nasıl öleceğim sorusuna takılmak lazım.
Ya bu bir oltaydı. Bu oltayı geçelim. Evet. Esas hedefe varalım.
Esas hedef son nefes abi. Son nefes de malum böyle bir bütün hayatı yaşadığımız hayatın bir nevi göstergesi son an gibi. Ama bir tarafından da yine bizi teyakkuza tutması gereken bir haber var. Cennetlik ameli işler işler diyor. Son anda cehenneme yuvarlanır gider diyor. Cehennemlik ameli işler işler diyor. Sonra birden cennetlik oluverir diyor. Ya böyle bilinmeyen bir şey var orada. Bir teyakkuz halinde olmayı gerektiren bir şey var. O yüzden son nefes hakikaten önemli bir hassasiyet yani.
Geçen Abdullah Yalnız arkadaşımızla Eyüp Sultan'daydık. O Eyüp Sultan kabristanında birçok büyüğü ziyaret ettik. Necip Fazıl rahmetliden Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'ye vesaire. O sırada da Nidai Sevim karşımıza çıktı. Nidai Sevim büyüğümüzde daha çok böyle bu anlamda mezar taşlarıyla ilgili de özel araştırmaları olan, birçok kitabı olan bir kıymetli zat. O da orada şöyle bir şey söyledi. Onunla herhalde bir program yapmışlar. Program, televizyon programı. O yüzden de bir ara hani biraz daha rahat oturun gibisinden böyle bir teklifleri olmuş. O da demiş ki ya ölüm çok ciddi bir şey demiş. Ben bunu rahat anlatamam demiş yani.
Güzel.
Çünkü o yani ve bize orada dedi ki bura çok ciddi bir yer Süleyman dedi yani bura. Çok ciddi bir yer yani böyle buranın hakikaten aklımda da kaldı öyle yani. Çünkü mezar deyip geçiyoruz ama bir alem de orada var.
Evet.
Yani herkes orada şeyi bekliyor. Nasıl dahet ve izâ kuburu bu sirat.
Evet.
Yani kabirlerin içindekiler
dirilecekleri
dirileceği günü bekliyor.
Ba'su ba'del mevt.
Evet.
Yalnız orada ilginç bir şey var Süleyman. Ba'su ba'del mevt.
Öldükten sonra dirilme.
Aslı nedir biliyor musun onun? Ba'su kabler mevttir.
Hımm.
Ölmeden önce ölenler o dirilişi yaşarlar. Ölümden önce dirilmenin yolu ölmeden evvel ölmektir. Nasıl bir şey o? Dünya ile muameleni düzelteceksin kardeşim. Onun da anlayışı zühttür. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı gibi hayata muvaffak olmaktır. Onun ahlak-ı mekarimden örnek almaktır. Dünya ile o kalbi bağlantıyı iyi kurmaktır. O işte bir tür ölüm gibi yani. O ölümü insan muvaffak olursa öbür ölüm Allah'ın izniyle güzel gelir diye öğretiyorlar, anlatıyorlar. Yaşayana, tadana aşk olsun.
Aşk olsun. O zaman gassal bir başlangıç. Sonra tellal falan mı gelir acaba?
Ne baş gelmesin de.
Doğru.
Bir kefen bile muhafaza edemeyeceğimiz haller ya, yani Allah muhafaza.
Onu da demek ki çalıyorlar
zamanla. Fakat şey de mühim Süleyman, yani nereye gömüldüğün, kimlerle evet. beraber olduğun, yani kıyamete kadar evet. bekleyeceksin.
Sizin
yani.
Gönlünüzde bir yer var mı Lütfü abi?
Doğrusu hiç düşünmedim ya.
Benim var. Şeyh Devati Hazretleri'nin kabristanına gömülmek isterdim. Üsküdar'da evet.
Ha, yani, güzel.
Olur. Allah hayırlı olsun ömür versin ama erkenden bir tecelli olursa bir bakarsınız inşallah. Orası çok güzel bir yer. Çünkü Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin de öğrencisi kendisi. O mezarlık da sakindir esasında. Yani çok da belli olmaz. Üsküdar'ın o keşmekeşinde Devati Hazretleri'nin hem kabri oradadır hem de orada küçük bir mezarlık da vardır
bak,
esasında.
Şey, demin de bahsettin ya Yusuf'tan ziyaretinizden.
Evet.
Hakikaten bu dünya keşmekeşinden kabristanlar bir anlamda sıyrılma ve huzur bulma mekanları yani. İnsan kabristanlara da gidip oralardaki sessiz vaizlerle konuşmayı da bilmeli yani.
Doğru.
Yani o müthiş bir evet. Dinginliktir.
Orada rahmetli Hilmi Oflaz'ın mezarını gördüm.
Ha, Necip
üstünde
Fazıl'ın,
yazıyor ki evet. Necip Fazıl'ın dava arkadaşı yazıyor.
Evet evet hakikaten.
Bu da ilginç. Yani çok. Demek ki dünyada kiminle arkadaşlık yaparsak.
El mer'u me'amene habbe.
Ondan da bir nasip oluyor. Hemen ya. De Necip Fazıl'ın neredeyse ayak ucuna gömülmüş gibi.
Maşallah.
Sağ tarafına doğru maşallah. Gömülmüş öyle.
Maşallah. Allah rahmet eylesin.
Evet. O zaman Gassal bir başlangıç. Yani Türkiye içinde sonuçta çok insanın dikkatini çekti. Ve 10 bölüm ilk sezonu öyleydi. İkinci sezonda başladı. Oradan da bir devam edecek gibi. Bu diziler sonuçta bugün için bir tebliğ ya da bir temsil aracı da oluyor esasında. Çünkü hani ne kadar oluyor tartışılır ama yani sonuçta birçok insan bugün özellikle sosyal medyayla ya da bu gibi platformlarla ilişkisinde çok fazla mesai harcıyor.
Süleyman'cığım ölüm kadar etkili ve tesirli vaiz yok. Yani bu İşte o musallada sessiz yatan o ölü aslında her şeyi anlatıyor bize. Bunu dinlemeyi insan hakikaten kendisine bir itiyat haline getirmeli. Tefekkür mevt denen o tasavvufi yollardaki bir tür vazife her gece salikin işte efendim bu tür bir tefekkürle buluşması da aslında ölümle dirilmeyi bir anlamda sağlamak içindir. Şimdi bir insan düşün her gece öleceğini düşünüyor. Abi böyle hayat mı geçer diye insanlar evet. modern düşünceyle.
Evet bunu böyle... depresif bir hal gibi de yorumlayabilirler.
Evet, evet.
Yani der hep karamsar, hep olumsuz. Adam hep ölümü düşünüyor. Bu adam nasıl mutlu olacak?
Evet ölümle koyun koyuna yaşamak demek bu aslında. Ölümle yan yana yürümek demek. Şimdi insan böyle bir ülfet hali yaşarsa ölümle onun geldiği anda o kadar böyle telassız olur ki, o kadar sakin olur ki ve ölüm gelmemiş gibi olur ona. Ama bir insan sürekli ölümden kaçıyorsa ölüm ona geldiğinde gerçekten onun o ölümü olur yani. Cidden böyle bir deprem gibi bir şey olur. Orada işte mesele ölümü bir ülfet haline getirebilmek. Lezzetleri gideren ölümü çokça hatırlayınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi lezzetleri gideren ölüm ifadesi orada aslında bu dünya hayatının böyle dengeli yaşanması gerektiğini de gösteren bir şey yani. Hayatın lezzetleri var, acıları var. Buralarda işte dengeyi bulursa insan ölüm de çok böyle korkulacak bir şey olmaktan çıkar tabii.
Bu Üsküdar'da Özbekler Tekkesi var. Orada rahmetli Zenci Musa yatar Lütfü abi. Onun hayatını okumuştum. Öldüğünde sanırım çantasından bir Kur'an-ı Kerim, bir Osmanlı haritası, bir de işte o zamanki sarık mı diyelim kefen bezi gibi.
Evet kefen çıkmış.
Evet bu çıkmış. Şimdi o zaman Zenci Musa Allah rahmet eylesin Üsküdar'da da çok kıymetli bir mekanda yatıyor. O niyetle yaşamış o zaman yani hep evet. hep ölürüz. Zaten kendisi Kuşçubaşı Eşref'in yaveri. Yani bu özel istihbarat görevlerinde de bulunuyor. Ve bayağı büyük görevler de yapmış yani. Bayağı böyle
tabii,
olağanüstü
tabii.
işlere de imza atmış.
Evet, evet.
Ama bir açıdan da hep ölüme hazır.
Evet.
Bu büyük bir şey yani. Bizim evet. öyle ölüme hazır olduğumuz, bizim şimdi kefen bezimiz falan yok. Genel olarak öyle bir şeyle de gezmiyoruz.
Sarık, bak sarık böyle bir şeydir Süleyman. Sarık beyazdır. Ve kefen bezi olarak aslında niyet edilen bir şeydir.
Uzunluğu şiar itibari. Değil mi?
Tabii tabii. Tabii sarık yani bir kefen aslında kefen bezidir yani. Birçok ona noktada büyük onu o şekilde kullanmıştır. Bizim bu genç dergisinin genç derneğini kurduğumuz zamanlarda hatırlarsan bir şeyimiz vardı. Böyle 3-4 katlı bir binada ilk defa
Üsküdar'da.
Üsküdar'da faaliyete geçirmiştik. Oranın işte sahipleriyle görüşüyoruz. Çok böyle çok sahipli bir binaydı orası yani birçok varis oraya hak sahibiydi. Dolayısıyla onların bir temsilcisi var. Biz onların anlaşmaya çalışıyoruz. Kira şu kadar vereceksiniz, bu kadar vereceksiniz. Depozitosunu falan hesap ediyoruz falan. Bayağı işinden çıkamayacağımız bir noktaya geldi. Beyefendi de haklı olarak belki varislerin haklarını gözetmek itibariyle söylediği rakamda ısrar ediyor. Resmen kilitlendi görüşmeler yani. Sustuk hatta, bir şey de diyemez hale geldik. Sonra o ara cebinden bir cüzdan çıkarttı. Cüzdanın arasından böyle eski püskü bir kağıt çıkarttı. Ben size dedi birkaç isim soracağım şimdi biliyorsanız dedi. Buyurun dedik. Kemalettin Altıntaş dedi. Mehmet Çelik dedi. Mustafa Temel dedi. Aa, bunlar Üsküdar'da bizim çok sevdiğimiz büyüklerimiz, abilerimiz dedik. Dedi ki bunlar dedi babamın dedi vasiyetidir bu kağıt dedi. Buradan okuduk, biz buradan öğrendik bu isimleri dedi. Babamın dedi vefat ettiğinde vasiyetini bulduk. Bu isimler gelmeden beni sakın gömmeyin demiş. Araştırdık, sorduk. Üçü de birden geldiler. Babamı onlar gömdüler diye. Bu şekilde efendim güzel bir hüsnü şehadette bulunmuştu. Bizim de onların yakınları, dostları, arkadaşları olduğumuzu öğrenince bu sefer o bina ile ilgili o tavrını biraz daha yumuşatmıştı o zaman. Şimdi şunu söyleyeceğim. İnsanın kimin yıkayacağından daha ziyade kendisini kimin hangi niyetle gömdüğünü çok iyi düşünmesi lazım Süleyman. Hani son nefes kadar önemli olan bir şey de beni kim acaba o omuzunda taşıyıp götürecek? Arkamdan bir Fatiha okuyacak olup çıkacak mı? Hmm. Şimdi biz hatırlıyorum ben üniversite yıllarımda hani İmam Hatip yıllarındaki yaşadığımız o dini hayatın tam böyle hiçbir şekilde telif edilemeyecek bir kültürel ortama düştük üniversite hayatında. Bu benim hayatımda yaşadığım şoklardan bir tanesidir. Türkiye'de nasıl kültür havzalarının birbirine böyle değmeden aktığını da görmek bana o anlamda çok şaşırtıcı gelmişti yani. Türkiye son 20 senede gerçekten bu nehirlerin birbirine karışmasını da yaşıyor şu anda. İnşallah hayırlara vesile olur. Yani hiçbir şekilde bizim dünyamızda telif edemeyeceğimiz insanlarla biz aynı havayı soluyoruz, aynı mekanlarda bulunuyoruz, aynı gündemleri güya takip ediyoruz. Arkadaşlarımızdan birisinin babası vefat etti. Diğer arkadaşlarımız, onun da ortak arkadaşlarımız olan arkadaşlar dediler ki, ya sen İmam Hatiplisin, gidelim akşam ziyaret edelim. Sen orada bir olmazsa bir şeyler okursun dediler. Gittik Süleyman'cığım. Akşam eve girdik. İşte hoş geldiniz filan dediler. Tamam, çok güzel. Ya işte arkadaşımız hocadır, İmam Hatip mezunu. Okuduk zaten onları, gerek yok dediler. Bugün geldi hoca dediler. Okuduk, gerek yok, okumanıza gerek yok dediler. Şimdi orada ben hakikaten büyük bir sükutal yaşadım. Yani düşünsene, hani orada okuyamadım diye değil. Sonuçta ya birisi okusun ya, ilave birisi daha okusun, başka birisi daha okusun. Cenazenize ne kadar güzel insan gelirse, ne kadar hayır dua ederse o kadar iyidir sizin için. Yok, böyle bir telakki yok yani maalesef. Böyle insanların var olduğunu bilmek de bu işte hani gassal şeyinin mesajının ne kadar aslında etkili olduğunu ve birilerini nasıl rahatsız ettiğini anlamak da demek aynı zamanda.
Eyvallah. Biz o zaman Allah'tan hep hayırlı bir ölüm dileyelim.
Evet.
Hatta daha da eftali, ölmeden önce ölme sırrıyla ilgili bir gayretimiz olsun.
İnşallah.
Buna erebilene de ne âlâ zaten.
Evet, evet.
O zaten ölmeden
önce. Onun
yolu
tefekkür-ü mevt'ten geçiyor. Efendimizin hadisinden yola çıkarak.
Tefekkür-ü mevt yani ölüm hadisesiyle ilgili yani. Düşünmek.
Öleceğini düşünmek. Çokça hatırlayınız diyor ya Efendimiz. Lezzetleri gideren ölümü çokça diyor zikrediniz diyor. Hı-hı. Bu oradan çıkarılmış bir şey zaten.
Yani bu Müslümanı depresif, olumsuz ya da mutsuz, huysuz kılmaz.
Tam tersi.
Bu hayatla ölüm arasındaki ince çizgide belki de tam dengeye mi kavuşur?
Yani bu bir paradoks gibi gözükür. Hı-hı. Hakikaten bir böyle şey gibi gözükür ama çok ilginçtir. İnsan bu noktada ne kadar mesaisini teksif ederse hayata o kadar diri ve ruhi bir neşeyle katılır. Hı-hı. Ruhun neşesidir ölümün tefekkürü.
Allah nasip etsin o zaman hepimize inşallah.
Cümlemize.
Hayırlı, bahtlı, güzel ölümler nasip etsin. Son nefeste iman ile göçmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim.
İnşallah.
O zaman müsaadenizle bugünkü programı, ölümün ağırlığını kelimelerin hafif omuzları taşıyamaz der kıymetli bir müfekkir, mütefekkir. Buradan isterseniz böyle bitiş yapmış olalım.
Peki, oldu inşallah.
Pekala. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Gassal dizisinden mütevellit, ölüm üzerine bir hasbihal gerçekleştirdik. İnşallah bir sonraki haftaya görüşmek üzere, muhabbetle, selametle.